Ayrım 11. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith, sayfa 123. Birkaç hafta boyunca Craig çok daha az uykuyla da yaşanabileceğini öğrendi. Her sabah 4:30'da kalkıyor, Matabele ekipleri kulübelerinde uyandırıyordu. Onlar uyku sersemi sırtlarında battaniyeleriyle çıkıyor, soğuktan ürperiyor, nöbetçi ateşinin dumanından öksürmeye başlıyorlardı. Hepsi vız vız söyleniyordu ama içlerinde pek öfke yoktu aslında. Öğlende Craig bir akasya gölgesi buluyor, herkes gibi o da uyuyordu. Sonra dinlenmiş olarak kalkıyor, öğleden sonra tekrar çalışıyor, sonunda yakınındaki jakaranda ağacına asılı demir yolu rayına vurularak çıkarılan gong sesi duyulunca ''Şayi!'' diye bir çığlık yükseliyor, herkes dönüş yoluna koyuluyordu. Craig dönünce üzerindeki toz ve teri köşkün arkasındaki beton küvette yıkıyor, acele birkaç lokma bir şey yiyor, karanlık bastırırken köhne masanın başında, tıslayan gaz lambasının ışığında, önündeki kağıda tükenmezle yazı yazar durumda oluyordu. Hayalindeki bambaşka bir dünyada yaşıyordu o sıra. Bazı geceler 12'den sonraya kadar yazıyor, sonra sabah yine 4:30'da şafak sökmeden kalkıyor, üstelik kendini canlı ve uyanık hissediyordu. Güneş tenini yakmış, alnına düşen bukleleri sarartmıştı. Ağır işçilik kaslarını geliştirmekteydi. Kesik bacağı da çok sağlamlaşmıştı artık. Bütün gün çitleri dolaşıyor, zerre kadar rahatsızlık hissetmiyordu. Boş vakti o kadar azdı ki yemekleri son derece ilkel oluyordu. Viski şişesinin kapağı bile açılmamıştı henüz. Craig incelmiş yüzü atmaca yüzüne benzemişti. Derken bir akşam Land Rover'ı jakaranda ağaçlarının altına park ettikten sonra evine doğru yürürken birden durmak zorunda kaldı. Kızarmış rosto ve patates kokuları tuğla bir duvara çarpmış gibi etki yaptı ona. Ağzının sulandığını hissetti, tekrar ilerledi. Açlıktan ölmek üzere olduğunu hissediyordu. Uydurma mutfakta odun ateşinin başında ince uzun bir gölge duruyordu. Saçları pamuk gibi bembeyazdı. Craig kapıda belirince adam başını kaldırıp suçlayan gözlerle ona baktı.
''Beni neden çağırtmadın?'' diye sordu Sindebele dilinde. ''Kingi Lingi'de başka kimse yemek yapamaz.''
Joseph diye bağırdı Craig, yürüyüp onu özlemle kucakladı. Yaşlı adam 30 yıl bavunun aşçılığını yapmıştı. 50 kişiyi resmi şölende ağırlayabilir, orman ateşinde avcı karavanası pişirebilirdi. Fırın haline getirdiği teneke kutuda pişen ekmeğin kokusu yayılmaya başlamıştı bile. İhmale uğramış bahçede bir çanak dolusu salata yapabilecek malzeme de bulmuştu. Joseph kendini Craig'in kollarından kurtardı. Bu usulsüzlük onu biraz sarsmıştı.
''Niko sana, elbiselerin çok kirli.'' dedi.
Hala küçük bey diyordu ona.
''Yatağında yapılmamıştı. Bıraktığım pisliği temizlemek için bütün gün uğraştık.''
Craig mutfaktaki öbür adamı ancak o zaman görebildi.
''Kapa Lala!'' diye sevinçle güldü. Uşak sırıttı, kafasını hızlı hızlı salladı. O da sevinç içindeydi. Kömür doldurduğu ağır demir ütüyle o da iş başındaydı.
Craig'in bütün giyecekleri ve çarşafları yıkanmış, şimdi gıcır gıcır ütüleniyordu. Köşkün tüm duvarları yıkanmış, yerler pırıl pırıl cilalanmıştı. Musluğun banaları bile bahriyeli üniformalarındaki düğmeler gibi parlıyordu.
''İhtiyaçlarımızın bir listesini yaptım.'' dedi Joseph Craig'e. ''Şimdilik bunlar yeter. Ama senin gibi birinin bu kovukta yaşaması da yakışık almaz. Nikosi Bav'ı görse hiç onaylamazdı.''
Joseph yaşamasını bilen adam da doğrusu.
''Ben de bunu düşünerek en büyük karımın amcasına haber saldım. Usta bir duvarcıdır. Kiremitçi olan oğlunu, marangoz olan yeğenini de alıp gelmesini söyledim. Hepsi de sanatlarında çok iyidirler. Yarın burada olurlar.'' Bu köpeklerin büyük eve verdiği hasarı onarmaya başlarlar. Bahçeye gelince ben bir adam tanıyorum.
Kingsley'ini adam etmek için nelerin gerekli olduğunu birer birer sayıp duruyordu.
Ve o zaman Noel şölenine önemli 30 konuk davet edebilecek duruma geliriz. Eski günlerdeki gibi. Şimdi git de yıkan Nikosana. Yemek 15 dakikaya kadar hazır olur.
Otlakların sınırları sağlamlanmış, çevre binaların ve esas evin onarımı yoluna girmiş olunca Craig de hayvan alma konusuyla meşgul olacak zamanı ayırabildi. Shadrach da Joseph'i çağırdı, yokluğunda Kingsley'ini onlara emanet ettiğini söyledi. Sorumluluğu ikisi de ciddiyetle kabullendiler.
Craig havaalanına gidip Land Rover'ı oradaki otoparka bıraktı. Güney'e giden tarifeli uçağa bindi. 3 hafta Güney Afrika Birliği eyaletlerinden Kuzey Transvaal'in belli başlı sığır çiftliklerine dolaştı. Buraların iklimi Matabeleland'a oldukça benzerdi. Damızlık sığır alma işi aceleye getirilecek iş değildi. Her alışveriş için satıcıyla günler süren görüşmeler yapılması, hayvanların incelenmesi gerekiyordu. Craig bu arada Afrikaner köylülerinin konukseverliğinin zevkini çıkardı. Bu köylülerin ataları Ümit Burnu'ndan öküz arabalarıyla buralara gelip yerleşen insanlardı. Hayvanlarıyla hep yakın olmuşlardı. Craig her alışverişinde sığırlarla ilgili yeni bilgiler edindi. Sonunda kendi bilgi stoku da epey zenginleşti. Öğrendikleri ona Babu'nun izinden gitmeyi, onun başarılı deneylerini sürdürmeyi, sağlamlığıyla, hastalığa ve kuraklığa dayanıklılığıyla tanınan Afrikaner türünün çabuk ürün veren Santa Gertrudis türüyle karıştırmayı öğütlüyor gibiydi. Suni ilkah yapılmış genç inekler aldı. Ünlü soylardan gelme şecereli damızlık boğalar aldı. Belgeleri hazırladı, muayeneleri yaptırdı, aşıları ayarladı, karantina kağıtlarını çıkarttı, sigortaları yaptırdı. Bütün bu muameleler hayvanların sınırı geçip bir başka ülkeye girebilmesi için şarttı. Bu arada kuzeye doğru Kingsley'ine kadar olan yolculuk da planlanmalıydı. Craig böyle değerli hayvanları taşımada uzmanlaşmış bir nakliyeci firmayla temasa geçti. Ödünç aldığı dolarların yaklaşık 2 milyonunu harcadıktan sonra uçakla döndü, Kingsley'ine geldi. Sığırlar gelmeden önceki son hazırlıklara başladı. Damızlıklar aylar boyunca parti parti teslim edilecekti. Her parti yerine iyice yerleştikten sonra ikincisi gelecekti. İlk gelen 4 genç boğa oldu. Damızlık görevlerine başlamaya hazırlandılar. Craig bunların her birine 15 bin dolar ödemişti. Peter Fungabere ilk hayvanların gelişini gereğince kutlamak taraftarıydı. Kabine bakanlarından ikisini törene katılmak üzere razı etmişti. Başbakanla Turizm Bakanı yoktu bu gelenler arasında. Yoldaş Tungata Zebi ve o gün meşguldü. Craig süslü püslü bir konuk ağırlama çadırı ısmarladı. Joseph de keyifle o ünlü şölenlerinden birini hazırlamaya girişti. Craig 2 milyonu harcamanın acısını hala içinden çıkaramamıştı. Bu yüzden ucuz yola başvurdu. Ümit Burnu'ndan iyi bir şampanyanın kendisini değil de taklidini ısmarladı. Bakanlı grup siyah Mercedesler konvoyu halinde çıka geldi. Yanlarında bol silah taşıyan fedaileri de vardı. Fedailerin hepsi havacı tipi güneş gözlüğü takmıştı. Bayanlar yere kadar desenli safari takımlar giymişlerdi. Dünyanın en çarpıcı renklerindeydi bunlar. Tatlı ucuz şampanya banyonun tıpası açılmış gibi içilip gidiyordu. Kısa zamanda tüm konuklar bülbüller gibi şakımaya, çocuklar gibi kıkırdaşmaya başladılar. Eğitim Bakanı'nın en büyük karısı bluzunun düğmelerini açtı. Kocaman siyah göğsünü çıkarıp kalçasında taşıdığı bebeğe erken bir öğlen yemeği sundu. Kendi de bir yandan bol bol şampanya içmeye devam ediyordu. Craig'in yanında durmakta olan eski bir İngiliz Hava Kuvvetleri subayı sırıtarak "Buna uçuş sırasında benzin ikmali derler." diyordu. Son gelen Peter Fungabere oldu. Komple üniformasını giymişti. Arabasını 3. Tugay'da yüzbaşı olan genç yaveri kullanıyordu. Bu adamı Craig daha önce de 1-2 kere görmüştü. Bu sefer Peter onu tanıştırdı. "Yüzbaşı Timon Nababi." Çıt deseniz kırılacak kadar zayıftı. Madeni çerçeveli gözlüğünün ardındaki gözleri asker gözü denemeyecek kadar duyguluydu. El sıkışı da acele ve ödlekti. Craig onunla konuşmayı isterdi ama o sırada boğaları taşıyan taşıt da tepeye tırmanmış bulunuyordu. Kamyon uçuşan kırmızı tozların arasında durdu. Durduğu yerin tam önünde Craig'in hayvanlar geçsin diye kurdurduğu iki yanı tahtalarla çevrili yol vardı. İskele indirildi ama arka kapak açılmadan önce Peter Fungabere kamyonun arkasına tırmanıp kalabalığa hitap etti. "Bay Craig Mellow istediği ülkede yaşamayı seçebilecek bir insandır. Uluslararası üne sahip bir yazar olarak da hangi ülke olsa seve seve kabul eder onu. Oysa o Zimbabwe'yi seçti. Bunu yapmakla da bütün dünyaya buranın her ırktan, her renkten, her kabileden insanın, hem Mashona'nın hem Matabele'nin yaşayabileceği, çalışabileceği, korkmadan, zarar görmeden yasalara sığınabileceği bir ülke olduğunu göstermiş oldu." Bu siyasal reklamlardan sonra Peter Fungavera bir espri yapmaya karar verdi. Şimdi de ülkemize gelen bu yeni göçmenleri karşılıyoruz ve karşılarken her birinin nice değerli erkek ve kız evlatlara babalık edeceğine, Zimbabwe'nin zenginliğine katkıda bulunacağına inanıyoruz.
Peter Fungavera alkışları kendisi başlattı. Craig arka kapıyı açtı, ilk yeni göçmen dışarı fırladı. Gözlerini kırpıştırarak güneşin altında zınk diye durdu. Dev bir hayvandı, bir tonu aşkın. Şişkin kasları, parlak kızıl kahverengi sağrısı vardı. O gürültülü sarsıntılı kamyon yolculuğuna tam 16 saat dayanmıştı. Ona verilen müsekkinlerin etkisi kaybolmuş, hayvana bir akşamdan kalmalık gelmişti. Tüm dünyaya karşı acı bir öfke vardı içinde. Alkışlayan kalabalığa, bir renk cümbüşü oluşturan kadınlara doğru baktı ve sonunda öfkesini odaklaştıracak bir şey buldu. Korkunç bir böğürtü kurtuldu ciğerlerinden. Bakıcılarını peşinden sürükleyerek tıpkı bir çığ gibi iskelenin yokuşundan aşağıya doğru atıldı. Bakıcılar kayışları ellerinden kaçırdı. Tahta korkuluklar da o saldırıya dayanamadı. Konuklar bir anda dağılıverdiler. Aç bir barakudanın saldırısı önünden kaçan sardalyalar gibi dört bir yana saçıldılar. Yüksek rütbeli yetkililer koşmakta olan karılarının önüne geçtiler. Jakaranda ağaçlarına bir an önce ulaşmaya savaştılar. Kadınların sırtlarına kayışlarla bağlı bebekler avazları çıktığı kadar haykırıyorlardı. Boğa şölen çadırının bir yanına doğru atıldı. Hala olanca hızıyla koşuyordu. Çadırın ipi o koca omuzlarına nasılsa dolanıverdi, çadır zarif bir dalgalanmayla bir yığın korku içinde konuğu altına gömerek örtü gibi indi. Boğa çadırın öbür yanından fırladığı sırada bir bakanın karısı kendini tam onun yolu üzerinde buldu, avaz avaz bağırıyordu. Boğa ona boynuzunun gerisinden baktı, bir saniye sonra da boynuzun ucu kadının uçuşan elbisesine takıldı. Boğa kafasını ani bir hareketle kaldırdı. Parlak renkli kumaş kadının üzerinden kolayca sıyrılıp hayvanın kafasına dolandı. Kadın istemeyerek olduğu yerde bir döndü, dengesini buldu. Ondan sonra da anadan doğma upuzun bacaklarını aça aça tepelere doğru uçtu gitti. İngiliz pilotu bu sefer de
''İkiye bir, kısrak bir meme farkıyla kazandı.'' dedi.
Zevkten kendinden geçmişti. Ucuz şampanyanın etkisi de yabana atılmamalıydı tabii. Kadının elbisesi boğanın kafasına iyice dolanmıştı. Hayvan buna daha da sinirlendi. Sanki arenada matadorun pelerini vardı gözünün önünde. Kocaman kendinden silahlı kafasını sağa sola çevirdi, elbise dalgalandı. O hain küçük gözlerden bir tanesi ortaya çıktı. Çıktığı anda saygıdeğer eğitim bakanını göreceği tuttu. Koşanlar içinde en düz tabanı oydu. Vücudu da ağır olduğundan yokuşu zor tırmanıyordu. Tam mevkiine uygun bir kilo taşımaktaydı adamcağız. Göbeği yeleğinin altında koca bir dağ gibiydi. Hop hop hopluyordu. Yüzü gece vakti küllerin aldığı renge dönüşmüştü. Korku ve yorgunluktan kız çocukları gibi tiz bir ses çıkarıyordu. ''Vurun onu! Vurun şu şeytanı!'' Fedaileri bu emre aldırmadılar. Onlar bakanın 50 metre ilerisindeydi zaten, arayı da hızla açıyorlardı. Craig olduğu yerden çaresiz bakışlarla bakmaktaydı. Boğa başını eğip tepeye saldırdı, kaçan bakana doğru seyirtti. Ayaklarının altından tozlar püskürüyordu. Bir kere daha böğürdü, ses bakanın gerisine birkaç santim uzaklıktan geldi ve sanki adamı bir iki adım ileriye fırlattı. Anlaşılan saygın bakanın tırmanma yeteneği koşma yeteneğinden çok daha fazlaydı. Jakaranda ağacının gövdesine sincap gibi hızla tırmandı. Alt dallardan birine asılıp kaldı. Boğa onun tam altındaydı. Boğa tekrar hırsla böğürdü. Tepesindeki adama baktı. Ön ayaklarıyla yerleri tepti. Beyaz boynuzlarıyla yukarıya uzanmaya uğraştı.
''Bir şey yapın!'' diye haykırdı bakan. ''Gitsin buradan!''
Fedailer omuzlarının üzerinden arkaya baktılar. Durumu görünce cesaretlerini yeni baştan kazandılar. Oldukları yerde durup tüfeklerini omuzlarından indirdiler. Tedbirli adımlarla boğaya ve kurbanına doğru ilerlediler. Otomatik tüfekler doldurulurken Craig avazı çıktığı kadar "Yo, vurmayın!" diye haykırdı. Sigortanın kasıtlı tüfek ateşinden ölüm gibi bir durumu kapsamadığından hemen hemen emindi. Bu hayvan için saydığı 15 bin dolar bir yana, ateş edilirse bakanın arkasında şölen çadırı ve onun altında kalan kalabalık da vardı. Çevrede de kaçışan kadınlar, çocuklar ve Craig'in kendisi.
Üniformalı fedailerden biri tüfeğini kaldırıp nişan aldı. Son korku ve heyecanı nişan alma yeteneğine katkıda bulunacak değildi elbette. Tüfeğin namlusu havada geniş daireler çizip duruyordu. Craig tekrar hayır diye bağırdı. Kendini kamyonun önünde yüzü koyun yere attı. O anda namluyla boğanın arasında ince uzun bir adam belirdi. Şadraç diye fısıldadı Craig minnetle. İhtiyar adam yaklaşıp tüfeğin namlusunu görkemli bir hareketle itti. Sonra yüzünü boğaya döndü.
Seni görüyorum Nikunzi Kakulu. Koca boğa diye selamladı onu nezaketle.
Boğa kafasını sesin geldiği yana çevirdi. Şadraç'ı gördüğü hemen belli oldu. Homurdandı, başını tehlikeli bir biçimde salladı.
Ho, sığırlar prensi, ne kadar da güzelsin.
Şadraç o ürkütücü boynuzlara doğru bir adım attı.
Başın ne kadar soylu dedi okşayıcı bir sesle. Gözlerin küçük kara mehtaplar gibi.
Boğa boynuzlarını ona doğru eğdi ama hareketi pek o kadar ürkütücü olmadı. Şadraç iki adım daha attı. Kadın ve çocukların korku çığlıkları dinmişti. En korkaklar bile koşmuyordu artık. Herkes dönmüş ihtiyar adamla boğayı seyrediyordu.
Boynuzların büyük Mizilla Kazi'nin hançeri kadar keskin.
Şadraç ağır ağır öne doğru ilerliyordu. Boğa kararsız bir hareketle gözlerini kırpıştırdı. Ona kızıl kızıl baktı.
Husiyelerin ne kadar görkemli diye mırıldandı Şadraç okşayan bir sesle. Kocaman granit kayalar gibi. Bunların ağırlığını ve kuvvetini 10.000 inek hissedecek.
Boğa bir adım geri gitti, kafasını bir kere daha isteksizce salladı.
Soluğun kuzey rüzgarı kadar sıcak, boğalar kralı.
Şadraç elini yavaşça uzattı. Herkes soluksuz baktı.
Sevgili yavrum.
Şadraç o parlak ıslak çikolata rengi buruna dokundu. Boğa sinirli sinirli geriledi. Sonra tedbirli adımlarla tekrar yaklaşıp Şadraç'ın elini koklamak istedi.
Benim sevgili yavrum, büyük boğaların babası.
Şadraç işaret parmağını tunç burun halkasına yavaşça taktı, eğildi, ağzını pembe derili burun deliklerine dayadı, kendi soluğunu gürültüyle oraya üfledi. Boğa ürperdi. Craig onun koca omuz kaslarının sakinleştiğini gözüyle gördü. Şadraç doğruldu, parmağı hala burun halkasına takılı dönüp yürüdü. Boğa da onu kuzu gibi takip etti. Seyircilerden zayıf bir tezahürat ve rahatlama sesi yükseldi. İnanamadıkları belliydi. Şadraç onlara nefret dolu bakışlarla bakınca hepsi sindiler.
Nikosi diye seslendi Craig'e. Bu geveze maşona maymunlarını çıkar toprağımızdan. Sevgili yavrumun canını sıkıyorlar.
Craig içinden inşallah konuklar arasında Sindebele dilini anlayan yoktur diye dualar ediyordu. Niguni halkıyla hayvanları arasındaki bu hemen hemen esrarengiz yakınlığa bir kere daha şaşmaktaydı. Çok eski çağlarda ilk sürüler Mısır'dan çıkıp güneye doğru hicret etmeye başladıklarında siyah adamla hayvanın kaderi birbirine ayrılmayacak biçimde bağlanmıştı. Hörgüçlü sığırlar Hindistan'dan çıkmaydı, Avrupa boğalarına benzemezdi. Ama çağlar geçince bu kabileler kadar Afrikalılaşmışlardı. Garip diye düşündü Craig. Sığırlarla uğraşan kabileler her zaman en üstün, en savaşçı kabileler olmuştu. Masailer gibi, Bechuanalar, Zulular gibi. Toprağa bağlı yaşayanları hep onlar yönetirdi. Belki de sürekli otlak aramak, topraklarını başkalarına karşı savunmak zorunda kalmalarından. İnsandan da hayvandan da korunmak istemelerinden. Belki bu yüzden kavgacı olmuşlardı öyle. Şadraç'ın koca boğayı sindirişindeki o kibirli küstahlığı görmemeye olanak yoktu. Efendi ve hayvan bir birlik oluşturup soylulaşmışlardı. Eğitim bakanına aynı şey olamamıştı. O hala jakaranda dalında kedi gibi tünemeye çalışıyordu. Craig oraya yürüdü, fedailerle birlikte o da adama inmesi için yalvarmaya başladı. Peter Fungabera oradan en son ayrılan konuk oldu. Craig'le birlikte çiftliği gezmiş, otlakların tatlı kokusunu burnuna çekmiş, toprağı yeniden kaplamaya başlayan çimenleri seyretmişti. Craig, büyük babam eski sulama sistemini savaş sırasında değiştirip asbest boru döşemişti diye açıkladı. Sizin o RPG-7 roketleri yaman şeylerdi.
Evet diye ona katıldı Peter, onlarla ne ateşler ne yangınlar başlattık.
Doğrusunu istersen burayı onarma şansına kavuştuğum için seviniyorum. Çok şeyi yeni baştan yapmak gerekti. Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok şeyi başardığın için seni kutlamam gerek. Yakında ataların gibi lüks bir yaşam süreceksin. Bu ülkeyi ilk ele geçirdiğinizden beri sürüp giden yaşamınız gibi.
Craig ona keskin bakışlarla baktı. Bu sözlerin ardında kötü bir anlam aradı ama Peter'in gülümsemesi yine bir zamanki kadar sevimli ve rahattı.
Bütün bu gelişmeler mümkün değerine çok katkıda bulunuyor deyiverdi Craig. Sen de bunun hatırı sayılır bir payına sahipsin.
Elbette. Peter elini avuturcasına Craig'in koluna dayadı. Ve senin de önünde daha dünya kadar iş var. Zambezi suları da seni bekliyor. Oraya ne zaman başlayacaksın?
Hemen hemen hazırım. Öteki hayvanlar gelir gelmez. Sally Ann'i ayrıntılar konusunda yardımcı olmaya razı ettim.
O halde hemen başlayabilirsin dedi Peter. Sally Ann Jay dün sabah Harare havaalanına indi.
Craig içinden bir sevinç ve beklenti duygusunun yükseldiğini hissetti. Bu akşam kasabaya iner ona telefon açarım. Peter Fungabera'nın ağzından sıkıntılı bir gülüş çıktı.
Hala telefonunu bağlamadılar mı senin? Yarın o konuyla ilgilenirsin. Bu arada benim telsizimi kullanabilirsin.
Telefoncular ertesi gün öğleden önce geldiler. Sally Ann'in ses nasıl da bir saat sonra doğu ufuklarında belirdi. Craig ona işaret vermek için meydanda bir takım paçavraları makine yağına batırıp yaktırdı. Çıkan duman kıza rüzgarın durumunu da anlatacaktı. Sally Ann inişini yaptı, uçağı Land Rover'ın durduğu tarafa doğru yaklaştırdı. Uçaktan yere atladığı zaman Craig onun ne kadar çevik ve hareketli olduğunu unuttuğunu fark etti. Sımsıkı blue jean'i içindeki bacaklarının biçimini de. Sally Ann gerçek bir sevinçle gülümsüyordu. El sıkışı sıcak ve sıkıydı. Pamuklu bluzunun altına hiçbir şey giymemişti. Craig'in gözlerinin oraya doğru baktığını, sonra başını suçlu suçlu kaldırdığını fark etti ama bunu aldırmadı.
''Yukarıdan ne kadar güzel görünüyor çiftlik'' dedi.
''Seni gezdiririm.''
Bavulunu alıp Land Rover'ın arka kanepesine attı. Sally Ann oğlan çocukları gibi bacağını kapının üzerinden aşırtıp arabaya öyle bindi. Eve döndüklerinde vakit akşama yaklaşıyordu.
''Kapalı hala sana bir oda hazırladı. Joseph de bir numaralı yemeğini pişirdi. Sonunda artık jeneratörümüz de çalışıyor. Işık var, sıcak su var, banyo var. Ya da istersen sana kasabadaki motelden bir yer tutar arabayla götürürüm.''
Benzine yazık olmasın diye gülümsedi Sally Ann.
Az sonra verandaya ıslak saçlarına bir havluyu türban gibi sarmış olarak geldi. Kendini Craig'in yanındaki koltuğa attı, ayaklarını alçak duvarın üstüne dayadı.
Tam anlamıyla harikaydı dedi, sabun kokuyordu. Cildi sıcak banyodan hala pembe pembeydi.
Viskini nasıl istersin?
Ağzına kadar dolu ve çok buzlu.
Yudumladı, içini çekti, birlikte grubu seyrettiler. O pırıl pırıl Afrika gruplarından biriydi. Güneş batarken konuşmak günah işlemek olurdu. Sessizce koca ateş topunun görünmez olmasını beklediler. Sonra Craig uzandı, bir tomar kağıdı onun kucağına koydu.
''Bu ne?''
meraklanmıştı. ''Zambezi sularındaki danışmanlık ve konuk konferansçılık hizmetlerin için kısmi ödeme.'' Craig onun koltuğunun üzerindeki ışığı açtı. Sally Ann ağır ağır okudu. Her sayfayı 3-4 kere okuyordu. Birden kucağındaki kağıtları sahiplenircesine sıkarak durdu. Gecenin karanlığına doğru baktı.
Bu yalnızca havası hakkında kaba bir fikir vermek için birkaç sayfa, her yazının karşısına ilgili bir fotoğraf konmasını önerdim.
Craig titrek çıkan bir sesle sessizliği bozmuştu.
Tabii ben fotoğrafların pek azını gördüm. Sen de daha yüzlercesi olduğundan eminim. 250 sayfa olsun diye hesaplıyordum. Bir o kadar da senin fotoğraflar. Hepsi renkli olmalı tabii.
Sally Ann başını yavaşça ona çevirdi.
Korkuyormuş dedi. Allah kahretsin Craig Mellow. Bu sefer ben korkudan felç oldum.
Kızın gözlerine tekrar yaşlar dolduğunu görüyordu.
Bunlar o kadar.
Bir kelime aradı bulamadı vazgeçti. Ben fotoğraflarımı bunların karşısına koyarsam çok
yavan kalırlar herhalde.
Bu topraklar konusunda böylesine ustaca ifade ettiğin o büyük sevgiye layık olmazlar. Craig başını iki yana salladı. Bu sözü inkar etti. Sally Ann başını tekrar eğip biraz daha okudu.
Craig, bu kitabı benimle paylaşmak istediğinden emin misin?
Evet, hem de çok istiyorum.
Teşekkür ederim dedi.
Craig o anda ileride sevişeceklerinden emin oldu. Hemen değil, bu gece değil, daha çok erkendi. Ama günün birinde birbirinin olacaklardı. Bunu onun da bildiğini hissetti. Gerçi ondan sonra pek az konuştular ama Craig ne zaman ona baksa güneş yanığına rağmen o yanakların koyulaştığını görüyordu. Yemekten sonra Joseph kahveleri verandada servis yaptı. O gidince Craig ışığı söndürdü. Karanlıkta ayın doğuşunu seyrettiler. Salyan yatmak üzere ayağa kalktığı zaman pek yavaş yürüdü. Boşuna oyalandı. Craig'in tam karşısında durdu. Başı onun çenesine kadar geliyordu. ''Teşekkür ederim.'' Başını kaldırdı. Ayak burunlarında yükselip onun yanağına bir öpücük kondurdu. Yine de Craig onun henüz hazır olmadığını biliyordu. Kucaklamak için hiçbir hareket yapmadı. 11. Ayrımın Sonu. Sayfa 133.